Ayrım 29.
Senin doğayı mütalaa etmeye cesaretin yok Günay Hanım, diye sürdürdü Diana. Çünkü çok iyi biliyorsun ki eğer düşünmeye başlarsan her şeyini kaybedeceksin. Bedeninden nefret ettiğine bile bahse girerim. Küçümser bir tavırla etrafına bakındı. Burada kendine bir koza örmüşsün. Gerçek dünyanın üstünü örtüyorsun. İsa Mesih. Türkiye bile senin bana anlattığın Türkiye değil. Yine bana döndü. Bak Mehmet Bey, bu hanımefendi David'den farklı değil. İkisi de kendi düzenledikleri dünyalarda yaşıyorlar. Beni üzen Günay'ın zincirlerle bağlı olması. Nasıl zincirler? Bu bendim. Aşk ve onur, dedi Diana. Devam edecekken Rodop'la araya girdi. Bu da sen Augustine sanırım. Hadi, öyle olsa ne çıkar? Yandaş edinmek ister gibiydi, bana anlatıyordu. Şafak denilen bu adama duyduğu aşk gözlerini kör etmiş. Şimdi tabiatın sırf Günay Hanım için özel bir erkek yarattığını düşünebiliyor musun? Düşüncesi bile komik. Ama bu akıllı hanım bacağına takılan prangayı bir hazine sanıyor. Sen de bunun acıklı olduğunu düşünmüyor musun? Ne diyeceğimi bilemediğim için de Günay'ı düş kırıklığına her zamanki gibi uğrattığımı hissettiğimi itiraf etmeliyim. Ama beni anlamalısınız. Bir gün önce Tülin'den Onur Oflu denilen adamın sahtekarlığını dinlemiştim. Hatırlayacaksınız, Şafak Özden'in has adamının Günay'ın da üyesi olduğu SS Etem A kooperatifini SHP üyelerinden oluşan dandik listelerle kurduğu ortaya çıkmış, Tülin deliye dönmüştü. O gün Günay'da olmamın nedeni de adamı nasıl durduracağımızı kararlaştırmak içindi. Pislik diz boyuydu. Ve Diana aşk ve onur derken Rodoplu Petrarch St. Augustine diye cevap veriyordu. Allahu Ekber. Günay'a baktım. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme taş gibi duruyordu. Ve tabii diğer zincir de Türkiye, diye sürdürdü. Günay Hanım için Türkiye eşittir onur. Ben Amerikalıyım. Benim Birleşik Devletler'den geçmişinden ve geleceğinden sorumlu olduğumu düşünebiliyor musun? Kendini ne zannediyor? Yani sanki Türkiye'nin umurundaydı. Günay'a döndü. Seni Arnavutköy'de kimsenin tanımadığını söylemiş miydim? Yakında devasa bir baş ve çürük bir bedenden oluşan bir yaratığa dönüşeceksin. Kim için? Kimin umurunda olacaksın? Bir an duraladı. Sonra dramatik bir tavırla başladı. Sön, sön kısamım. Hayat yürüyen bir gölgeden başka bir şey değil. Sahnede olduğu saatte kah kurumlanan, kah şaşkınlaşan ve az sonra da adı anılmayacak olan kötü bir oyuncudan başka bir şey değil. Hayat bir budalanın anlattığı, ses ve şiddet dolu ama hiçbir anlamı olmayan bir masal. Ah Günay Hanım, diye sürdürdü. Ama ölmek ve bilmediğimiz bir yere gitmek, soğuk bir hailde yatmak ve çürümek, makul ve heyecan verici düşüncelerin kan hamuruna dönüşmesi, hazla kanatlanan ruhun ateş sellerinde yıkanması ya da kalın omurgalı buzulların dondurucu dünyasında yaşaması. Manzarasız rüzgarlara hapsolmak, askıdaki bu dünyanın şurasına burasına bitmez tükenmez şiddetle savrulmak, bütün bunlar çok korkunç. Sinekler haşarı olanlara neyse, biz de tanrılara öyleyiz. Saz spor olsun diye öldürürler bizi. Rodoplu'ya bakışımı yakaladı. Nasılsa bileceksin, bari ben söyleyeyim. Shakespeare'di. Shakespeare'i sever misin? Bin dereden su getirdiğini, söylemek istediğini henüz söylemediğini düşünüyorum. Niye? Sahi öyle mi düşünüyorsun? Evet, nedir Diana? Ne oldu? Niye sakinleşip anlatmıyorsun? Diana bir bana, bir Günay'a baktı. Yes, mommy. Ah, sıkıldım, dedi Günay. Yerinden kalkacakmış gibiydi. Sabrımı zorluyorsun. Rodoplu'ya oturmaya zorlar gibi hareket yaptı. Affedersin, çok affedersin. Bana döndü. Bir içki alabilir miyim? Dizlerini kanepenin üstüne çekti, topladı. Tanıdık haline döndü. Bizde olduğun son gece, siz gittikten sonra, diye başladı ve David'le konuşmalarını anlattı. Sesi giderek boğuldu. Sonuna doğru inceden inceden ağlıyordu. Günay yerinden kalktı, yanına oturdu, sarıldı. Bebek sallar gibi sallamaya başladı. Diana'nın kocaman bedeninin Rodoplu'nun kolları arasında küçüldüğünü fark ettim. Çok garip olduğunu düşündüm. Hadi canım, diyordu Rodoplu. Olaya bir de şöyle bak. David gibi bilim adamları bizlerden daha iyi ya da daha kötü değiller. Büyük meselelerle uğraşmak insanları büyütmediği gibi, küçük meselelerle uğraşanlar alçak gönüllü olacaklar diye bir şey de yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Hayata anlam vermeye çalışıyoruz. İlk geldiğin zaman söylediğinde haksız değildin. David gibi ben de kendi yorumumu yaptım. Kendi kurallarımı koydum. O doğrultuda yaşamaya çalışıyorum. Ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar ukala olabiliyorum değil mi? Buna nefis müdafası diye bakabilirsin. Rabin Pavlovich'in oğlu kendisini koruyor ki hayatta kalabilsin. Ama senin kırıldığına üzüldüm. Daha dürüst olabilirdi. Kudüs'e gittim, dedi Diana, boğuk boğuk, başını Rodoplu'nun göğsüne gömdüğü yerden kaldırmadan. Yok canım, ne zaman? 2 gün önce geldim. Rodoplu havayı yumuşatmaya karar vermişti. Peki söyle bakalım, sizde hacı olanlara ne denir? Kutlar mısınız? Diye sordu gülerek. Gerek yok, dedi Diana doğrulurken. Yanaklarındaki yaşları sildi. İşe yaramadı. Anlamaya çalıştığımızı gördü. Parçalarımı toplamak için gittim ama kalanı da orada bıraktım, geldim. Gülümsemeye çalıştı. Tam ne zaman gittin? David'in ihanetinden 2 gün sonra. Bir de Kudüs'ü denemek istedim. Olmadı. Mesih paslanmış anlıyor musun? Hatikua diyerek gittim, hurda ile döndüm. Hatikua da ne? Bir Yahudi ilahisi, dedi Diana. Umut demek. 3. Diana'nın Kudüs'ü Orient'inden farklı değildi. Sıcak, ıslak, baygın, parfümlü, ipekli, baharatlı, mücevherli, halılı, koyu sarı, al kırmızı, mavi siyah. Kafamın gerisinde kaftanı, takkesi ve şakağından sarkan lüleleri ile kayınpederim, Rabin Levi. But no, gördüğüm ilk manzaralardan birisi kaldırımda neredeyse aşk yapan teenagerlardı. Kızın üstüne tişört, genç adam blue jeanli. Sonra da İsrail'de evlenmemiş annelerin sayısının çok arttığını duyuyordum. Oriental Yahudiler, Amerikalı Yahudilerden nefret ediyorlar Günay Hanım. Toplumun ahlakını Birleşik Devletler'den göçenler bozmuşlarmış. 109 ülkeden Yahudi gelmiş. Şimdi buna ne diyeceksin? Doğulu Yahudiler, Batılı Yahudilerle kavga halinde. Eşkenazlarla Sefardimler mi demek istiyorsun? Eşkenazlar ve Sefardim dedikleri geri kalanlar. Amerikan ve Alman Yahudileri, Türk, Rus, Yemenli, Habeş, bütün doğulu Yahudilere karşı. Ve ırk ayrımı var. Düşünebiliyor musun? Zavallı Rabin Pavlovich, zavallı kayınpederim, zavallı David. David'in 60'larda Alabama'da ayrılıkçılığa karşı Martin Luther King için çalıştığını biliyor muydun? 1969 yılında İsrail'e göçen Amerikan zencilerinin Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı ile sınır dışı edildiklerini anlattı. Onca yıldan sonra mahkeme sadece Yahudi olmadıklarına karar vermiş, iyi mi? Bunların 1/3'ü de İsrail'de doğmuş çocuklar. Amerikan vatandaşlığından gönüllü ayrıldıkları için Birleşik Devletler'e gidemiyorlar. Gidecekleri yer yok, anlıyor musun? Bir yer bulunana kadar idari gözaltındalar. Bu hapishane demek. Uluslararası kanunlara göre gidecekleri yer yoksa insanları sınır dışı edemezsiniz, dedi Günay. Peki ne yapacaklarmış? Bunu ben de sordum. Uyguladığımız prosedürü açıklayamayız, dediler. Belki de hepsini Kızıldeniz'de boğuyorlardır. Aman Diana, Günay'ın ürperdiğini görebiliyordum. Affedersin, ırk ayrımına uğrayanlar sadece Amerikan zencileri de değil, Habeşler de var. Hikaye şöyle. Geçen yıl Birleşik Devletler'le İsrail hükümeti, Sudan'da bulunan 3000 Habeş Yahudisini kurtarmak için CIA ile ortak bir hareket düzenlemiş. Musa tatbikatı diyorlar. Operasyon açığa çıkınca yarıda bırakmışlar. Yüzlerce kara derili Sudan çöllerinde susuzluktan telef olmuş. Beyaz olsalardı böyle olmayacaktı. Başka şeyler de vardı. Diana'nın orada olduğu günlerde, zamanın İçişleri Bakanı İshak Peres, Yahudiliğe başka dinlerden dönenlerin nüfus kağıtlarına dönme olduklarını belirten bir kağıt konsun istenmişti. Bu da bir başka ayrımcılık, dedi Diana. Ortodoks Yahudiler kayıt düşülsün istiyorlar ki İsrail yurttaşlarını seçebilsinler. Reformist Yahudiler bunu bir zamanlar Nazilerin Yahudilere taktıkları sarı yıldızlara benzetiyorlar. hayır diyorlar. Ama Filistinlilere sarı kol bantları takıyorlar değil mi? Evet dedi Diana. Filistinlilerin durumlarını yeterince bilmiyor olmanın eksikliğini hissettiğini biliyorduk. Konuyu bu nedenle değiştirmiş olmalıydı. Hahamlar çok etkili Günay Hanım diye sürdürdü. Onlara kıyasla ihtiyar Giritli sütten çıkmış kaşık kadar masum. Ünlü bir hastaneleri var, Hadassah. Bilirsiniz orada bir kalp transplantasyonu yapılacaktı. Bir gün Time'da, ertesi gün Tel Aviv'de, öyle değil mi? O tamam, sizin kalp transplantasyonları hakkında ne düşündüğünüzü biliyorum. Ama daha ilginç olanı, operasyonun yapılabilmesi için Hahamlar Konseyi'nin onayının alınması gerekliliği. Sadece bunda da değil, kürtajdan otopsiye, sept tatilinden belediye otobüslerinin tarifesine kadar her şeyde bu konseyin onayının alınması gerekiyor. Tanrı'nın belası bir teokrasi, anlıyor musunuz? Senin bir gün Time'da, ertesi gün Tel Aviv'de sözüne gelince, orada haklı olduğun bir nokta var. Birleşik Devletler'le yarışır gibiler. Bana fizikte Birleşik Devletler kadar iyi olduklarını söylediler. Yıldızlar Savaşı projesinde Amerikan hükümetiyle ortak çalışıyorlarmış. Eminim atom bombaları da var. Zo, onlar Einstein'ın torunları. Evet, ne kadar korkunç değil mi? Anlatırken yakaladığı canlılığı bir an içinde kaybetmesini gözlemledim. Aklına hemen o sırada gelen bir düşünceyle soluvermiş gibi oldu. Rabin Levi bana ışık sigara ateşinin lamba yerine geçtiği karanlıklardan gelecek demişti diye fısıldadı. Bizim teknolojimizi önünde sonunda fethedecek olan Orient, yaşamın gizlerini ve ruhu neon tüplerinin aydınlığı ile boğmayacak. Söyle bana Günay Hanım. Kudüs'ten daha Orient neresi olabilir? Kudüs'ün El-Kuds olduğu bir zaman olmuş olmalı diye cevap verdi. Ama pek de emin olmadığını hissedebiliyordum. Ne demek istiyorsun? Bizim şehre Jerusalem değil Kudüs dediğimizi, Kudüs'ün kutsal anlamında Arapça El-Kuds'tan geldiğini açıkladım. Yani Boston şehrinin Türkçe adı Yeni Kudüs olduğuna göre sen de Kudüs'lü sayılırsın. Doğrusu pek yavan bir espriydi. Hanımlar yüzüme bakmakla yetindiler. Kudüs bir başka mesele, dedi Diana. Tel Aviv'den ne beklediğimi bilmiyordum. Belki daha varlıklı, daha gösterişli bir şehir, daha doğulu, daha İstanbul gibi bir şehir. Ama hayır, palmiyeler hariç. Ankara ile yetinmek zorunda kaldım. Aynı haşin yüzlü binalar, savaş gemisi grisi ve dökülen sıvalar. Bir farklılık daha. Paris'teki gibi kaldırım kafeteryaları var. Ama Amerikan fast food. McDonald's bile oradaydı. Düşünebiliyor musunuz? Ama burada olduğu gibi elektrikler sık sık kesiliyor. Otelde çekmecede mumlar. Zo. Tel Aviv'de sıla hasreti çekmedim. Ama Kudüs'te çektim. Kudüs bir başkasıyla evli sevgili gibiydi. Bir türlü yüreğinden atamadığın ama murdar olduğu için son tahlilde istemediğin. Doğru kelimeleri bulmak ister gibi düşündü. Kudüs, Tel Aviv'den 1,5 saat süren bir bombardıman ötede, dedi. Yani propaganda bombardımanı. Kudüs'e bir turist kafilesiyle birlikte gittim, biliyor musunuz? 2 Amerikalı çift, 2 Hollandalı çift, 1 İsveçli çift, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nden 5 İngiliz askeri. Rehber, uzun boylu sarışın bir adam. Gary Cooper'ın İsrail versiyonu. Kovboy şapkası bile var. Düşünebiliyor musunuz? İyi ki Rabin Levi görmedi dedi Rodoplu. Sahici bir duyguda. İyi ki Rabin Levi görmedi dedi Rodoplu. Sahici bir duygudaşlıkla. Değil mi? Eğer o adam Sitre Akra'dan değildiyse kim Sitre Akra'dandı? Asla bilemeyeceğim. Otobüse girdiğimiz anda konuşmaya başladı ki safi politika. Örneğin İsrail tarihini anlatırken ilk cümlelerinden birisi Romalılar geldikleri zaman İsrail'in adını değiştirdiler. Filistin dediler. Çünkü orada yaşayanların isimleri buydu. Sizin ikinize bu cümle bir şey ifade etmeyebilir. Ama kayınpederim bana cemaatinin İsrail'e neden göç etmemesi gerektiğini anlatırken Siyonist goyimler kutsal toprakların adını bile değiştirdiler demişti. Zo, ben biliyorum ki Filistin adı Siyonist jargonda yasaklandığı için böyle. Gary Cooper gibi konuşuyor. Şimdi bu hastalıklıydı. Sonra dilenmeye başladı. Bağışlarınız sayesinde 65 yılda 150 milyon ağaç diktik. Bunlardan 6 milyonu Nazilerin öldürdükleri 6 milyonun anısına. Bla bla bla ve sonunda. Yeşilleri yollamaya devam edin ki şu çıplak tepeleri de yeşilleyelim. Oysa sizin Bolu'ya benzer bir yere yaklaşıyorduk. Dostlarım dedi. En Grand Ole Opry sesini kullanarak. Ne demek istediğimi biliyorsun değil mi? Günay Hanım. Burada biraz dinleneceğiz. İşemek isteyenler lütfen burada işesinler. Kudüs'teki tuvaletler pek temiz değildir. Şimdi bu kutsal sayılmaz değil mi? Kuşkusuz değildi. Bundan sonra da bildik satışlar geldi. Paşbatın, İsrail tarih seti, saydamlar ve diğerleri. Evinize döndüğünüzde kutsal toprakların tarihini komşularınıza anlatabilirsiniz. Bizlerin yaşında insanlar gördüklerini çabuk unutur değil mi? Herhangi bir eski otomobil satıcısı kadar çok konuşuyordu. Ondan daha inandırıcı değildi Günay Hanım. Satış yapılan yerde herhangi bir Amerikan drug store'undan farklı değildi. Rock and roll ve duvarlarda Elvis Presley posterleri. Ve biz Kudüs'ten sadece 15 mil ötedeydik. Bir içki daha alabilir miyim? Tabii, aldı. Ve sonra Kudüs. Kudüs'ün dünyanın üç büyük dininin merkezi olduğunu tabii ki biliyorsunuz diye başladı. Doğu ile Batı bu şehirde birleşir. En liberali ile en dindarı, en moderni ile en eskisi bu şehirde birleşir. İsa Mesih aşkına, bunu isteyen kim? Doğru mu Mehmet Bey, Günay Hanım? En liberal ile en dindarın Kudüs'te birleşmesini isteyen kim? New York bu işi yapıyor. Burası Kudüs. Adama bakıyorum. Sanırsınız ki Long Island'ın etrafında turist gezdiren motorlardan birisindeyiz. Ama durmuyor. Fox, bakın bakalım solunuzdaki şu yerleşim merkezini nasıl buluyorsunuz? Gördüğünüz apartmanları küfeki taşından yaptık, çevreye uysun diye. Bakın bakalım kadim kiliselerden ayırabiliyor musunuz? Ve biliyor musunuz, ayıramıyorduk. Gerçek Kudüs nerede başlıyor, tecimsel Kudüs neresi, ayıramıyorduk. O kadar iyi saklanmışlardı ki. Sonra sağınıza bakın dedi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 200. kuruluş yıl dönümünü bu binada kutladık. Ve gözlerime inanamadım. Philadelphia'daki çatlak, özgürlük çanının çatlak kopyası. Sesi titremeye başladı. Dünyanın yarısını çatlak Philadelphia çanının kopyasını görmek için aşmışım. Buna inanabiliyor musunuz? Bu yetmiyormuş gibi Mormon Kilisesi. Mormonlar bir de üniversite kuruyorlarmış. Mesih'in topraklarına davet edilen bir sahte peygamber. Rabin Levi'nin Goyishkeit diye ağladığını görür gibi oluyordum. Paranın dini imanı yoktur ki. Sonra Zeytin Dağı'ndan Kudüs'ün kendisi. Turist turları şehre Siyon kapısından giriyorlar biliyor musunuz? Yani Yahudi bölgesine giriyorlar. Araplar bu bölgeyi 1967'de yaktıkları için restore edilmiş. Sizin güney sahilleriniz gibi olmuş. İtalyan mimarisi gibi, anlıyorsunuz değil mi? Etkileyici ama kutsal değil. Sonra da o polisler, İsrail polisleri. Ciklet çiğniyorlar ve turist kızlara laf atıyorlar. Ve bunlar ağlama duvarının önünde oluyor. İnanabiliyor musunuz? Hristiyan bölgesi daha da kötü. Ben Hollywood'da çok film seti gördüm Günay Hanım. Tarihi filmler için hazırlanan setleri gördüm. Ama hiçbiri İsraillilerin Kudüs'te kurdukları set kadar zengin değildi. Dünya kurulduğundan bu yana ne kadar Hristiyan mezhebi vardıysa hepsi her türlü renk ve kıyafette oradaydılar. Sahicilerin yanında sahteleri, tarikatlar, gruplar hepsi ve hepsi acınacak kadar ciddi yüzlerle dolanıyorlardı. Müslüman kesimine giremedim. Bunun için orası nasıldı bilmiyorum. Ama bu kesim bende hiçbir duygu uyandırmadı. Tanrı biliyor denedim Mehmet Bey. Gerçekten denedim. Ama olmadı. Betlehem'e, İsa'nın doğduğu kiliseye gittim. Aynı şey. Esef ediyormuş gibi başını salladı, güldü. Sitra Akra'dan tek kelime yok. Onun yerine ucuz ikonalar, tozlu tüller, ancak bir güney kilisesinin olabileceği kadar rüküş. Ve sonra bu delikli taş vardı. Sizin köy tuvaletlerinizdeki taş gibi bir taş. İsa doğduğu zaman oraya düşmüş dendi. Well, Tanrım. Niye üzerine sifon çekmemişler diye düşündüm. İşte bu söylediğin Sitra Akra'dan olmalı, dedi Günay. Görüyorsun işte, sana bir şeyler söylemişler. Belki de, dedi Diana. Belki de ama etkilenmedim. Kudüs benim için bir film seti olmaktan ileri geçmedi ve öyle sanıyorum ki asla geçmeyecek. Her an ayaklarımın dibinde kaplanlarıyla Sabah Melikesi Belkıs'ı, Samson'u göreceğimi sandım. Tabii Vivian Leigh, Victor Mature ve uyuşturulmuş sirk kaplanı olarak. Hayatım hakkı için. Orada bana İsa'nın doğmuş olduğunu hatırlatan hiçbir şey yoktu. Ne o gün ne de ay ışıklı o gece. Yani Tanrı aşkına, apartmanların pencerelerinden renkli televizyonların ekranlarını görüyordum. Söyleyeceğini söylemiş gibi sustu, içkisine yumuldu. Bir süre öylece durduk. Senin adına üzüldüm, dedi Günay sonunda. Kendini bir kere daha yenilmiş hissediyor olmalısın. Diana duyduğunu tartıyormuş gibiydi. Sonunda uzun bir well çekti. Şimdi bak, dedi. Entelektüel olgunluğa kavuştuğum zaman kendime sormaya başladım ben. Ateist miyim, teist miyim, panteist miyim? İdealist miyim, materyalist miyim? Hristiyan mıyım, özgür düşünceli miyim? Neyim? Gördüm ki ne kadar çok okursam, ne kadar çok düşünürsem bu soruyu cevaplamakta o kadar çok zorluk çekiyorum. Bu fraksiyonlardan hiçbirine bağlanamadığım gibi kopamıyorum da. Sürekli olan tek durum cevap veremiyor olma durumum. Bu hala öyle. Türkiye'deki tecrübeme rağmen, pardon bunu yanlış söylüyorum, Türkiye'de tecrübemin de katkısıyla öyle. Daha açık olmaya çalışacağım. Şimdi ben bakıyorum, bu fraksiyonları oluşturan siz iyi insanların benimsedikleri gnosis, yani yüksek ilahiyat, beni sizlerden ayıran bilginin ta kendisi. Bunu anlıyor musunuz? Sizler bu yüksek ilahiyata, derin bilgiye, gnostik akideye sahip olduğunuzdan eminsiniz. Sizler varoluş sorununu aşağı yukarı çözdüğünüzü düşünürken, ben çözemediğim gibi çözülebileceğine dair güçlü şüphelerim de var. Bu tipik bir agnostizme girişe benziyor Diana, dedi Rodoplu. Aslına bakarsan evet öyle. Hatta bir agnostiğin özürü diye de alabilirsin. Ben yeni İngiltere'de başlayan, şimdi Türkiye ve Kudüs'te süren hayatım boyunca her türlü muhalifin üyesi olduğu bir konfederasyonda, kelime doğruysa, bir metafizik derneğinde yaşadım. Bu dernekte Papaz Katın'dan Rabin Levi'ye, Seyfettin İhsani'den Kocam David'e kadar her felsefe, her ilahiyat mutlak bir açıklıkla temsil edildi. Dostlarımın hepsi bir tür isttiler. İzimlerinde güvenliydiler. Sizler gibi. Ama ben bir başıbozuk, ben bir serseri, ben otostopçuyum. Ve ne kadar nazik, ne kadar dostane olursanız olun, benim kendisini örtecek bir etiket bulamayan benim. Sizleri tedirgin etmemesi mümkün değildi. Sakat bir dilenciyle kim rahat edebilir? Estağfurullah. No, no, onu söyleme. Hem sakattım, hem de dilenci. Dürüst ol Günay Hanım. Dini bütün bir püritan olsaydım beni aşağılayabilir miydin? Şimdi aşağıladığın gibi aşağılayabilir miydin?